Ayrım 12, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 98. İbrahim İstanbul yolunun başlangıcında Şeyh Danişmend'in kendisine eşlik etsin diye kafiliye katıldığını anladı. Adam solgun yüzlü ve zayıftı ama 50 yaşına yaklaşmış gibi görünse de güreşte bir delikanlıyı yıkacak kadar güçlü kuvvetliydi. Kıyafeti ise ulema takımında pek rastlanmayan cinslendi. Biraz bol pantolonu yarım çizmelerinin içine sokulmuş, yuvarlak yakalı mintanın üstüne ise dört parmak kalınlığındaki sahtiyan kemerle beli iyice sıkılmış ceketimsi bir üstlük giymişti. Keçeden yapılmış saksı biçimindeki kırmızı börküne doladığı beyaz şal, kulak hizasındaki düğümden sonra omzunun üstüne dökülüyor ve Türklerde hiç görmediği kadar uzun saçları başlığının kenarlarından taşarak ensesini örtüyordu. Çenesinin ortasında iki yana çatallaşan hafif kırlaşmış gür sakallarıyla, çukur yanaklarını örten kıvrık ve kalın bıyıklarıyla, hele belinden sarkan enli ve uzun kılıcıyla bu adam şeyhten çok Edirne'de zaman zaman gördüğü Rumeli akıncılarını andırıyordu. Şu Türkler garip insanlardı. Çarşıda ya da törenlerde Yeniçerileri gören yabancı onları din adamı sanabilirdi. Ama Şeyh Danişmend şeyhlik eğer dinsel bir sıfatsa din adamından çok savaşçıya benziyordu. Yolculuğun dördüncü gününde uçsuz bucaksız ve yemyeşil ovada at başı ilerlerken Şeyh Danişmend, "Duyduğuma göre sizin oralarda ova yokmuş, parga tarafları hep dağlıkmış, doğru mu?" diye bir soru attı ortaya. İbrahim "doğrudur" diye yanıtladı. "Pindus'un zirvelerinde elini uzatsan ayı tutacakmış sanırsın." Danişmend hafifçe güldü. "Pindus'un zirvesiyle Akdeniz'in dibi arasındaki uzaklık, tanrısal göz için düğü zerresinin iki ucu arasındaki uzaklıktan kısadır." Biraz düşündükten sonra devam etti. "İnsanlar arasındaki kuvvet farkı şöyle dursun. Karıncanınki ile fil arasındaki kuvvet farkı tanrı nazarında kuyumcu terazisinin dengesini bozmayacak kadar azdır. Bazen aklımızla övünürüz ama Tanrı'nın zekasını düşününce meczupla dahi arasında aslında önemli bir zeka farkı olmadığını görürüz. Düşünmek insanı Tanrı'ya yaklaştırır. Tanrı'ya yaklaştıkça da dünyada olup bitenler sadeleşir. Hayret duygusu yok olur ve insan alabildiğine özgürleşir." İbrahim bir süre önce Süleyman'a söylediklerini anımsayınca bir kaşını yukarı kaldırdı. Konu birdenbire ilgisini çekmişti. "Tanrı'ya yaklaşmak insanı yalnızlaştırmaz mı?" "Yalnızlık insanın içindedir oğlum. Nereye gidersen oraya taşırsın onu. Bazen ne kadar mutlu olduğumu düşünüyorum. Etrafına bak. Şu rengarenk çiçeklere, gökyüzüne, kuşlara bak. Burada evrenin hükümdarı gibiyim. Ne görüyorsan ben onlarınım, onlar benim. Ne Roma'nın ne Konstantiniyye'nin fatihi buralarda hükmünü yürütemez. Açan çiçeği solduramaz, kuruyan yaprağı yeşertemez. Bense böylesi tutkuların peşinde değilim. Solanda yeşeriyorum, yeşerende kuruyorum." Biraz susup sessizliği dinledi, sonra ağır ağır mırıldandı. "Lakin Tanrı'ya ulaşmak zor iştir, sabır ve emek ister. Demiri buharlaştıran ateşe yaklaşan kuru yaprakla Tanrı'ya yaklaşan ham insan arasında fark yoktur." "Yani yeryüzü hükümdarlarına, fatihlerine kapılar kapalı mı?"
"Hükümdarlar sevgiyi, mutluluğu ender, acıyı, nefreti sık yaşarlar. Kimi zaman korkaktırlar, kimi zaman cesur. Onlar da yer içerler, helaya giderler, sonunda ölürler. Kendileri gibi kurdukları imparatorluklar da fanidir. Vah ki neye hükmedeceğini bilmeden hükümdar olana."
Sonra dik dik İbrahim'e baktı.
"Bak Frank Bey'i, gücünle zekanla fazla övünme. An gelir seni terk ediverirler. Yapacağın iş Tanrı'nın bilgeliğine, mükemmelliğine ulaşmaya çalışmak. Bunun için işe sevmeyi öğrenmekle başlamalıdır."
Bir ateş İbrahim'in içinde dolaşarak yüreğini dağladı. Yerde göğün arasına sıkışmıştı ve gerçekten yapayalnızdı. Acizdi de, çünkü Rus kızı aklına düşüvermişti. Belki de yaşamında ilk ve son kez, ilk çığlığından bu yana kafasına şırınga edilen o kör olası efsaneye lanet ediyordu.
Gökte şavkıyan Ağustos güneşi o gün İbrahim'in içine yağan huzursuzluğun cıvıklığını günlerce kurutamadı. İçinden neyi bilmesi gerektiğini bilmeyen neyi bilecek diyordu. İstanbul'un kokusunu hissedince içine yığılan nimbus bulutları dağılır gibi oldu. Sanki kraterini otlar bürümüş o yanardağ yeniden lav püskürtmeye hazırlanıyordu. Sonra şu sonuca vardı. Belki de sahip olduğu tek şey içindeki Madiyan oğlu Yanko'ydu ve ne pahasına olursa olsun onu yitirmemeliydi. O akşam ertesi sabah İstanbul'a zinde halde girebilmek için yaldızlı kapıya bir saatlik yol kadar mesafede alel usul kamp kurdular. Gece yıldızları seyrederken gerçek İbrahim'i yakalamıştı. Bu yüzden yüreği heyecanından yerinden fırlayacakmış gibiydi. Şeyh Danişment yaldızlı kapı hakkında ona fazla bir şey anlatmamıştı. Aklında kalan Bizanslar zamanında bu kapıdan yalnızca imparatorların geçebildiğiydi. Bir de galiba Fatih Mehmet kapının ve iki yanındaki yüksek kulelerin arkasını kalın duvarlarla çevirerek orada elçilerin ve önemli adamların hapsedildiği korkunç bir zindan yaptırtmıştı. Danişmendin bütün bunları küçümser mimiklerle anlatmasından olacak sıradan bir kapıyla karşılaşmayı bekliyordu. Ama kuşluk vaktine doğru güneş arkasından geldiği için ancak silüeti seçilen yaldızlı kapı tüm heybetiyle uzaklardan belirince küçük dilini yutacakmış gibi oldu. Şeyh onun şaşkınlığını görmezlikten gelerek ''Oradan başlayan yol bizi Ayasofya Camii'ne ve saraya kadar götürecek.'' Fetih'ten önce yolun adı Mese imiş, şimdi divan yolu diyorlar. İmparatorlar zamanında bu yol alemin kaburgasıymış. Tekfurlar zamanında ise mezbelelik olmuş dedikten sonra duraladı ve dalgın dalgın. İmparatorlar şanları baki kalsın diye böyle haşmetli kapılar yaptırırlar. Bilmezler ki şanlarını baki kılacak nesne altın kapı değildir diye mırıldandı. İbrahim bir kulağı onda, gözleri gittikçe belirginleşen İstanbul surlarında, içindeyse Sıla'nın görünmesinden kaynaklı sabırsız bir heyecan, atının üstünde kas katıydı. Onun büyülenmiş haline bakan Şeyh Danişment de sustu. Kapının kenarlarında yükselen kare planlı 22 zira genişliğinde, dipnot zira 75-90 santim civarında eski bir uzunluk ölçüsü. 23 zira yüksekliğinde iki kule artık iyice seçiliyordu. Biraz daha yaklaşınca kulenin 20 zira gerisinde ortada yüksek, kenarlarda daha alçak kemerli üç kapı bulunan 35 zira uzunluğundaki mermer kaplamalı duvar ve kesme taştan duvarlarla surlara bağlanan bu haşmetli anıtın beyaz mermerden saçak silmeleri gölgelerden sıyrılıp ayrıntılarını açığa vurdular. Şeyh Danişment haşmetli ama sevimli değil diye mırıldandıktan sonra devam etti. Hüner haşmet ve sevimliliği ahenk içinde bütünleştirmektir. Konuşmadan kapıların önüne dek yürüdüler. İbrahim 10 adam boyundaki orta kapının önünde durdu. Bu kapının genişliği 10 zira idi ve sımsıkı kapalı iki kanadı tunç kabartmalarla bezeliydi. O bu kabartmaları okşarken Şeyh Danişment kısık sesiyle ''Eskiden bu üç kapı altınla kaplıymış.'' dedi. ''Devlet fakirleştikçe imparatorlar birer ikişer bunları sökmüşler. Kalanını da haramiler götürmüşler.'' Biraz duralayıp uzaklardan geliyormuş izlenimini bırakan ses tonuyu da ekledi. ''İmparator bu kapıyı altın yerine eğer aynayla kaplasaydı, gelip geçtikçe kendini görürdü. Böylece belki devleti sükut etmezdi.'' İbrahim başını kaldırdı. Kapının iki yanındaki kare kesitli, gövdesi dümdüz ama bitimi ve kaidesine oturduğu bölümü yatay yivlerle genişletilmiş, iki sütunun taşıdığı blok mermerden halatla, yüzeyi geometrik desenlerle oyalı yarım daire biçiminde bir kemer oturtulmuştu. Biraz geri çekilerek kemeri çevreleyen tunç harflerle yazılmış yazıyı okumaya çalıştı. Başarınca da gururlu gururlu, ''Avreya sahikla, gerit qui portam construivit auro'' diye heceledi ve Latince bildiğini kanıtlamak için emin halde Türkçe'ye çevirdi. ''Kapıyı altın olarak yaptıran altın bir devir yarattı.'' İbrahim Danişmend'in az önce söylediklerini şimdi daha iyi anlamıştı ama Şeyh bu kez başka şey söylüyordu. Vah ki zenginliği nasıl kullanacağını bilmeyene. Vah ki zenginlikten gurur ve kibir duyana. Ardından kulağına sanki uzaklardan gelen tok bir ses çarptı. Gurur ve kibir insanı önce kör eder, sonra da köle. Soldaki kapı da kapalıydı. Danişment atının dizginlerinden tutarak İbrahim'i sağdaki açık kapının önüne getirdi. Bu kapının ötesi İstanbul dedi. Orada ne istersen var. Zenginlik, mevki ve kuvvet. Sende akıl, bilgi ve adalet var mı? Bunların birinde eksiklik görüyorsan ötekileri isteme. İbrahim'in içinde bir şeyler titriyordu. Yavaş yavaş sağdaki küçük kapıdan içeriye kaydılar. İbrahim duvarları kaplayan Marmara mermerinin saf beyazlığını, pürüzsüz parlaklığını o zaman fark etti. Danişment bu mermerler ocaktan çıkarıldıklarında mat ve kabaydılar. Kimliklerini bulabilmeleri için büyük emekler harcandı. Emeğin mahsulü baki kalır dedikten sonra, orta kapının arkasında bir yazı daha var, onu da okuyabilir misin diye sordu. İbrahim tereddüt etmeden okudu. Haec loca, Theodosius decorat post fata tyranni. Türkçesi tiranı yok ettikten sonra Theodosius burayı süsledi. Bugün danişmendin sesi sanki değişmişti. Önemli olan insanın içindeki tiranı yok ederek beynini süslemesidir. İbrahim etrafına bakındı. Kararmış taş duvarlarla sınırlanan beşgen biçiminde büyük bir avluya, daha doğrusu iyice berkitilmiş bir iç kareye girmişlerdi. Gözleri yerdeki siyaha yakın koyu gri granit taşlara takıldı ve yüzünü buruşturdu. Ondaki nemrutlaşmayı fark eden danişmen, beyazlık gözleri kamaştırır, insanı rehavete sevk eder. Belki de yersiz bir huzur verir diye fısıldadı. Siyahlık ise görme yeteneğini bozar ve insanı karamsarlığa gömer. Belki de yersiz bir keder verir. En iyisi ikisinin yan yana olmasıdır. Böylece insan düşünür. Aslında bizler dama tahtası gibi değil miyiz? İbrahim etrafını incelemeye devam ediyordu. Az ileride tuğla minareli mescitte giriş kapısının üstünde yükselen üçgen kalkan duvarının sivri ucundaki bronz haçla kıpırtılı ışınların yansıdığı küçük bir şapel vardı. Şaşırdı. Ardından ortadaki mektebi, 2-3 evlik yerleşimde bile eksik olmayan çeşmeyi fark etti. Beşgenin şehir tarafındaki üç köşesinde iki kademeli mazgallarla biten silindirik burçlar yükseliyordu ve üstleri iç içe geçmiş şeker külahlarını andıran konik takkelerle örtülmüşlerdi. Şeyh danişment işaret parmağıyla Bizanslılar zamanından kalma batıdaki kuleyi göstererek, Fatih Mehmet İstanbul'un fethinden sonra rahmetli Çandarlı Halil Paşa'yı şu kulede 45 gün hapsetti dedi. Memlekette köleliğin başlangıcı işte budur. Sonra onu Edirne'ye yollayıp orada idam ettirdi. Tarih İstanbul'un fethini asla unutmayacak ama bunu yazar mı bilmem. Sesi olağan tınısına kavuşmuştu, yapmacık bir kahkaha attı. Diyelim ki burayı zindan haline getirmeyi o zaman akıl etti. Trabzon İmparatoru David ve oğulları işte şu kulede hapsedildiler ve orada asıldılar. Nizam-ı Alem. Fatih Mehmet şu kanlı kuyunun başında Vezir-i Azam Mahmud Paşa'nın boynunu vurdurttu. O da nizam-ı alem. Bu kaleyi 250 asker koruyor. Hiçbirini görmüyorsun ama hepsi seni görüyor. Çünkü burada yalnız esirler değil, Osmanlı'nın hazinesi de saklanır. Gariptir bizim Osmanlı. Esirle hazine yan yana. Kim bilir, belki insanın hazine olduğunu söylemek istiyordur. Ya da hazinenin insanı esir ettiğini, kim bilir? Sık ağaçların arasından ilerlediler, dar ve basık bir kemerin altından ancak tek sıra halinde geçebilerek meseye çıktılar. Önlerinde derzlerini yer yer ot bürümüş gri taştan ve cetvelle çizilmiş gibi dümdüz bir yol uzanıyordu. Genişliği 30 zira olmalıydı. Atlarını tırısa kaldırdılar. Yoldan iki basamakla çıkılan yanlardaki düzlüklerde bazılarının sütunları ve kırmızı tuğladan tonozları, ayakta duran yanıp yıkılmış revak artıkları sıralanıyordu. İbrahim Bizans İmparatorluğu'nun görkemli dönemlerinde bunların harıl harıl çalışan dükkanlar olduklarını anlamakta zorlanmadı. Boyunlarında pirinçten haçlar sallanan, başları örtülü, yünden uzun tünikli kadınlarla kısa tünikli, dar pantolonlu erkeklerin oluşturdukları kalabalığı hayalinde canlandırmaya çalıştı. Yanlarından ellerindeki çomakla bir yandan önlerindeki eşekleri dehleyip öte yandan türkü çağıran iki oduncu geçti. Uzaklardaysa başakların altın sarısını seçebiliyordu. Birden irkildi. İşte artık İstanbul'daydı. Dipnot: Yaldızlı Kapı, Meşe, Yedikule. Daha geniş bilgi için İstanbul Ansiklopedisi'nin Altın Kapı, Meşe ve Yedikule maddelerine, Ana Britannica'nın Yedikule maddesine bakınız. At meydanına kadar hemen hemen hiç konuşmadılar. Dipnot: At meydanı Sultanahmet Meydanı'nın eski adı. Sanki ikisi de düşünce evrenlerinin labirentlerinde geziye çıkmışlardı. Meydanlardaki sütunlardan, dikili taşlardan sonra Ayasofya'nın silüeti İbrahim'in hayaline binlerce yıllık geçmişi sığdırmaya yetmişti. Ona baktıkça Pindus'un anlattığı bu mabedin yapımıyla ilgili öyküleri anımsıyor. Süleyman, işte seni yendim diye aykıran imparatorun sesi kulaklarında çınlıyordu. Caminin giriş kapısı yanındaki masif duvarın önünde kuut halindeyken donup kalmış iki adam dikkatini çekti. Dipnot: Kuut, namazın oturularak eda edilen kısmı. Sonra hafifçe sağa çark ettiler. Yeni sarayın giriş kapısı şimdi tam karşısındaydı. Kapıdan koşumları güneş ışınlarını yansıtan dört atın çektiği, perdeleri sımsıkı kapalı ve tekerlekleri olağandan hayli büyük bir araba çıktı. Öndeki iki, arkadaki dört atlıya ve arabanın iki yanında yayan giden sivri külahlı adamlara bakılırsa saraydan çıkan önemli biri olmalıydı. Kapının ince desenleri iyice belirginleşti. Kaidesi ve bitimi dantel gibi işlenmiş, incecik iki süs kolonunun uçlarından yüksek ve dar bir kemer yükseliyordu. Kanatları ardına kadar açık esas giriş kapısı bu çerçevenin oluşturduğu niş içindeydi. Kapının iki yanındaki mermer çeşmelerden sonra ince ve küçük taş bloklarla örülmüş duvar uzanıyordu. Mermer biye ile biten masif yapının üstünde ise kurşun damlı ahşap bir köşk vardı. Haşmet'i sevimlileştiren kapının mermer sövesi üstündeki altın yaldızlı kitabeyi okuyabilmek için biraz duraladı. Hiç şüphe yoktur ki cennetlik olanlar cennetlerde ve cennetlerdeki çeşmelerde olacaklardır. Kendilerine cennet sakinleri tarafından buyurunuz cennete, emniyet ve selam içinde buyurunuz denecektir. Dipnot: Kur'an, Hıcır, ayet 45-46. Kapının iki yanındaki yeniçerileri selamladılar ve yayvan beşik tonozla örtülü geçitten geniş bir avluya çıktılar. Şeyh Danişment nihayet İbrahim'i hatırlamıştı. Burası birinci yer diye fısıldadı. Fetihten önce zeytinlikmiş ve Ayasofya Kilisesi'nin papazlarına ait konutlarla doluymuş. Buraya alay meydanı da denir. Fatih Mehmet'in cenaze töreninde bu meydanda 25 bin kişi toplanmış. Şu karşıdaki Aya İrine Kilisesi. Bak, haçına bile dokunmadılar. Şimdi silah deposu olarak kullanıyorlar. Şurası hastane, şunlar depolar ve atölyeler. Bilir misin, hastaneye hasta götürülürken padişah dahi durup yol verir. Danişment her yapının işlevini kısa kısa belirttikten sonra ekledi. Buraya dileyen atla gelebilir, tek yasak gürültü etmektir. Şu bina şikayet kasrı, kubbe vezirlerinden biri her gün orada oturur, halkın şikayet dilekçesini alır ve divana götürür. Önümüzdeki kapı Babüs Selam, ona orta kapı da derler. Oradan yalnızca padişah ile nekriz hastalığına yakalanmış vezirler atla geçebilirler. Dipnot: Nekriz kut hastalığı. Kapının hemen yanındaki çeşme siyaset çeşmesidir, halk ona cellat çeşmesi der. İbrahim'in tuhaf tuhaf baktığını görünce açıklama gereğini hissetti. Ölüme mahkum edilenlerin başı bu çeşmenin yalağında kesilir. Bostancılar gövdeyi hemen gömerler. Cellat başı kelleyi çeşmede güzelce yıkar. Vezirlerinkini altın, diğer paşalarınkini gümüş tepsiye yerleştirerek padişaha gösterir. Bahşişini aldıktan sonra da sengi ibrete koyar. Dipnot: Sengi ibret, ibret taşı. Osmanlı vefalıdır. Adama makamına göre itibar gösterir.
Emniyet ve selam içinde buyurulan cennetin çeşmesi. İbrahim bir yandan sessizliği dinleyerek orta kapıya baktı. Çok köşeli ve kurşunla kaplanmış sivri külahları olan iki kule arasındaki beden duvarına büyük bir eyvan açılmıştı. Buradaki kapıdan önce küçük bir taşlığa ve oradan ikinci bir kapıyla başka bir avluya geçildiğini anlatan danışman, oradaki kapı arasında vezirler, paşalar hapsedilir dedi. Buradan giren vasiyetnamesini cebinde taşır, sağ çıkan da derin bir oh çeker. Kapıdan geçerken sakın konuşma. Çünkü kapıcılar isterse veziri azam olsun, susmayanın kafasına asalarıyla vururlar. Bu kapıdan ikinci yere geçeceğiz. Orada has ağır mutfaklar, kubbe altı ve dış hazine var. Orta kapıya yaklaşınca iki yeniçeri birkaç seyis koşarak gelip onları karşıladılar. Atlarından inip karşılayıcılarla selamlaşmaları çok süre almadı. Seyisler atları alıp ahıra götürürlerken yeniçerilerden biri muhafızların önüne düştü. Öteki yeniçeri de yerlere kadar eğilerek Şeyh Danişment'le İbrahim Ağa'ya yol gösterdi. Bu arada kulaklarına ''Fehametlu Paşa Hazretleri öğle yemeğine dek istirahat etmenizi buyurdular.'' diye fısıldadı. İbrahim meydanı çeviren eyvanlara, arkadaki odaların kubbelerine baktı. İlk dikkatini çeken simetriden ve aksiyel düzenlemelerden özenle kaçınıldığıydı. Korfu'da ve bir kez gidebildiği Brindisi'de birkaç büyük şato görmüştü. Onların biraz da ölüm kokan ürkütücülüğünden burada eser yoktu. Ne insanı küçülten bir yükselti vardı, ne taşın dondurucu soğukluğu ne de korkudan bir iz. Tavanı altın yaldızlarla işli incecik mermer sütunların taşıdığı geniş konsollu saçaklar insanı kucaklamayı bekler gibiydiler. Dinginlik aşılayan revakların davetkar gölgeliklerine, yürümek için birkaç taşın dahi pintilikle konulduğu hemen belli olan bahçedeki çiçeklerle, doğanın gizemli motiflerini sunan duvarlardaki çinilerin renk cümbüşüne bakıp daldı ve Hoca Ataullah Efendi'nin Türk bahçeleri hakkında söylediklerini anımsadı. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 107.